Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Bizleri turkiyenisesiradyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz, mikrofonda ben Yasemin Hasan, programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Program konuğumuz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren. Hoş geldiniz Abdullah Bey.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Bugünkü yayınımızda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın hayata geçirdiği çalışmaları birlikte konuşacağız. Evet. Öncelikle YTB hangi kategorilerde hizmet veriyor? Buradan başlayalım arzu ederseniz.
Teşekkür ediyorum hem davetiniz için hem hayırlı yayınlar diliyorum size, tüm TRT çalışanlarına. TRT Radyo gerçekten hem Türkiye'nin sesi radyosu hem de TRT'nin diğer radyoları hem Türkiye'de hem dünyanın çok farklı yerlerinde vatandaşlarımıza hitap ediyor, dinleniyor. Dolayısıyla TRT'de bu anlamda Türkiye'nin diaspora politikasında önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleket FM dinleyenlerine de sevgilerimi sunuyorum. Tabii Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında kurulan bir kurum. Türkiye'nin malumunuz son 17-18 yılda dış politikasında bir paradigma değişimi görüyoruz. Bu paradigma değişiminin merkezinde özgüven unsuru var. Yani sadece kendisini ilgilendiren salt, dolaylı yoldan kendisini ilgilendiren meselelerle değil, direkt kendisini ilgilendiren meselelerle ve dolaylı yoldan kendisini ilgilendirebilecek meselelerle ilgili söz söyleyen, bunun üzerine dünyadaki uluslararası sistemde adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir sistemde adaleti, eşit paylaşımı, hakkaniyeti savunan bir Türk dış politikası görüyoruz. Bu sadece tabii söylem bazında değil, teknik olarak ve kapasite olarak Türk dış politikası son 15 yılda inanılmaz mesafe kat etti. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığımızın yanında konvansiyonel dış politikayı destekleyici kurumlarımız var. İşte YTB de bu anlamda Türkiye'nin dış politikasındaki bir boşluğu doldurmak maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kurumsal olarak 2010 yılında hayata geçirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurumu gibi dünyanın farklı ülkelerinde bakanlık, ofis, başkanlık gibi kurumsal yapılar altında yüzden fazla ülkede yapı görüyoruz. Öncelikle biz bir diaspora kurumuyuz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye'nin 1960'lardan sonra iş gücü anlaşmaları çerçevesinde başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya, hatta Kuzey Amerika ve Avustralya'ya giden vatandaşlarının işçi olarak giden ve daha sonra oralarda hakikaten hem topluma hem de o ülkelerin farklı alanlarda siyasetten akademiye, ekonomiden sivil topluma kadar katkı sağlayan Türk nüfusunu görüyoruz. Birinci amacımız Türk diasporasıyla Türkiye'nin ilişkilerini muhafaza etmek, onların bulundukları ülkelerde hak ettikleri değerleri statü olarak görmelerini temin edecek bir altyapıyı, kapasite geliştirmeyi onlara sağlamak, diğer taraftan Türkçe ile ve Türk kültürlüğü olan aşinalıklarının muhafaza edilmesini temin etmek ve son olarak Türkiye olan aidiyetlerini muhafaza etmek. Tabii
peki bu geçmişten günümüze kadar yani nasıl bir süreçle değişti?
Tabii öncelikle şunu ifade etmek lazım. Müsaade ederseniz kurumun diğer iki faaliyet alanlarıyla alakalı kısaca bilgi vereyim. Hemen sorunuza geleyim. İkinci olarak tabii diaspora kısmını açacağız. İkinci olarak soydaş akraba topluluklara yönelik biz faaliyetler yürütüyoruz. Malumunuz büyük bir medeniyetin ahvadiyiz, evladıyız. Osmanlı Devleti'nin sınırları dünyanın dört bir tarafına büyük bir coğrafya hakikaten yayılmıştı. Ve hem Osmanlı o zaman sınırlar içerisinde kalan veya kardeş topluluk olarak adlandırabileceğimiz gönül bağımız olan topluluklar var dünyanın dört bir tarafında. Soydaş akraba topluluklarımız yönelik de tabii ki başta Türkmenler, Türkçe konuşan topluluklar olmak üzere tarihi ve kültürel bağımız olan topluluklarla ilişkilerimizi tekrardan canlandırmak istiyoruz. Ve son olarak da dünyanın 170'e yakın ülkesinden uluslararası öğrenci burslandırıyoruz. Bunu da çok profesyonel bir şekilde 2011 yılından beri Türkiye Bursları markası adı altında yapıyoruz. Hem sınavlarımız var, hem mülakat tekniklerimiz var, başvuru sistemlerimiz var. 150 bin başvuru alıyoruz, tek tek inceliyoruz, mülakat süreçlerine geçiyoruz ve ülkemizin ihtiyaçları ve hususen de burslandırılan öğrencilerin geldiği ülkelerin ihtiyaçları neyse ona göre bu burslandırma stratejisi güdüyoruz. Ülkemizdeki diğer paydaş kurumlarla da stratejilerimizi beraber oluşturuyoruz. Tabii bu üç faaliyet alanımız içerisinde öncelik verdiğimiz ve ciddi şekilde bizim için hayati önem taşıyan konu diaspora konusu. İsterseniz biraz sizin de sorunuza gelmek açısından biraz geçmişine değinmek lazım. Tabii 1961 yılında Almanya ile ilk imzalanan iş gücü anlaşmasından sonra vatandaşlarımız işte Fransa, Avusturya, Belçika, Batı Avrupa'daki ülkelere işçi olarak gitmeye başlıyorlar. Tabii ilk başta vatandaşlarımızın zihninde biraz para kazanıp ülkelerine, ana vatanlarına geri dönmek var. Tabii Türkler bulundukları yerlerde, fabrikalarda, madenlerde, çalıştıkları yerlerde çalışkanlıklarıyla öne çıkıyorlar. Temeyüz ediyorlar ve hakikaten hem disiplinleri hem çalışkanlıkları ve tabii bu ülkelerde yaşadıkları çok fazla sorun var ama ona rağmen kalmaya devam ediyorlar. Bir zaman sonra 70'lerden sonra artık ülkeye geri dönüş fikri o ülkelerde kalma fikrine, daha doğrusu o ülkelerde kalma fikri galebe çalmaya başlıyor. Tabii vatandaşlarımızın ilk dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan bazıları temel ihtiyaçları var, sosyal ihtiyaçları var, dini ihtiyaçları var. Bunları kolektif, toplumsal olarak karşılayabilecekleri mekanizmalar kurmaya başlıyorlar. Yani bir bayram geliyor, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, kurban keseceksiniz, namaz kılacaksınız, oruç, iftar yapılacak büyük mekanlara ihtiyaç var, haç umre organizasyonları, vefatlar oluyor, bunlarla alakalı bir takım çalışmalar. Önce tabii dini hizmetler, ihtiyaçlar çerçevesinde bir takım hizmetler üretilmeye başlıyor. 84 yılında DİTİB kuruluyor, Diyanet İşleri Başkanlığımızın. Fakat 61'den 80'li yıllara kadar tabii ki devletimiz her türlü vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyor ama çok büyük oranda vatandaşlarımız yurt dışında kendi ayakları üzerinde kurdukları STK'lar, cami dernekleri, işte böyle pasajlarda kurulan katlara mescitler ve cami dernekleri üzerinden kendi sosyalleşmelerini sağlıyorlar. Tabii ki devletimizin ilgili bakanlıkları, İşçi genel müdürlükleri yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik çok ciddi çalışmalar yapılıyor. 70'li yıllarda emekliliğe ilişkin, oradaki vatandaşlarımızın temel haklarına ilişkin Türkiye'de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Fakat münhasır bir diaspora politikasının oluşturulması ancak 2000'li yıllardan sonra mümkün olabiliyor. Diğer taraftan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye çok büyük katkılar oluyor. Öncelikle tabii ekonomik katkılar oluyor. 2000 yılına kadar Türkiye'nin cari açının azaltılmasında Merkez Bankası'nın yurt dışından gelen dövizlerin çok çok büyük bir katkısı var. Diğer taraftan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sadece ekonomik olarak değil, yazın geldiklerinde turist olarak, yani kişi başına harcamaları da hakikaten çok yüksek. Diğer taraftan bu vatandaşlarımız her türlü birikimlerini, yatırımlarını da Türkiye'de uzun yıllar boyunca yapıyorlar. Diğer taraftan tabii şunu söylemek lazım. Batı Avrupa ülkelerinde diasporamız, devletimizin de yanlarında olmaları münasebetiyle çok güçlü STK'lar, çatı dernekleri, yapılar oluşturuyorlar farklı alanlarda. Aileyle alakalı çalışan, çocukla alakalı çalışan, dini hizmetleri yerine getirmekle alakalı uzmanlaşan büyük çatı derneklerimiz var. Fakat tabii bunu biraz daha belki konuşacağız. Son yıllarda maalesef 11 Eylül sonrası oluşturulan olumsuz hava, bunun üzerine Avrupa'nın içinde girmiş olduğu ekonomik kriz 2008 yılından sonra, diğer taraftan mülteci krizinin yoğunlaşması, Avrupa'nın Brexit'le içine girmiş olduğu kimlik krizi, Avrupa'da artan bir sağ popülizm olduğunu, hemen hemen her ülkede koalisyonun küçük ortaklarının aşırı sağ partiler olduğunu ve bunun neticesinde de hiç hak etmedikleri halde entegrasyonun en iyi örneklerini sergilemelerine rağmen vatandaşlarımızın birçok Avrupa ülkesinde haksızlığa maruz kaldığını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Cami derneklerimize, derneklere, lokallere, vatandaşlarımıza bireysel olarak yapılan saldırılar çok fazla. Biz bunların hepsini raporluyoruz. Fakat şunu söylemek lazım, bu bahsi bitirirken çok uzatmamak adına. Avrupa'da Türklerin hikayesi bir başarı hikayesidir. Yani Avrupa'da Türkler bir başarı hikayesi yazmıştır. Daha Türkiye'de köyünden dışarı çıkmadan, belki kasabaya gitmeden Avrupa'nın büyük şehirlerine gidip oralarda tutunan, çalışan, çalışkanlığıyla kendini öne çıkanı, çocuklarını okutan, eğitim veren ve şu an hakikaten siyasetten akademiye, iş dünyasından, özel sektörden, sivil topluma kadar birçok farklı alanda başarı hikayesi yazan Türkler var. Tabii ki çok büyük problemlerimiz var. Zira son yıllarda az evvel bahsettiğim problemlerden dolayı Avrupa'daki Türkler diasporalaşma yolunda, bu benim şahsi tespitim aynı zamanda, çok önemli mesafeler kat etmeye başladılar. Hem kimlik bilinci, hem siyasi bilinç, hem de kültürel bilinçleri çok daha fazla artmaya başladı. Biz de ilgili kurum olarak vatandaşlarımızın bu bilinçlerin artma süreçlerinde, diasporalaşma süreçlerinde Türkiye'yle olan ilişkilerini nitelikli bir şekilde kurmalarını istiyoruz. Bir mottomuz var bizim. Bağımlılık değil, bağlılık ilişkisi diye. Biz Türkiye'ye bağımlı bir diaspora değil ama gönülden bağlı bir diaspora istiyoruz. Yoksa kendi ayakları üzerinde duran, o ülkelerde söz sahibi olan, karar alma mekanizmalarına katılan bir diaspora bizi en çok mutlu eden tablo olacaktır.
Peki yurt dışında özellikle gençlerin donanımlarının arttırılması, tabii Türkiye ile bağlarının da muhafazası gibi önemli konularda da faaliyetleriniz var. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Gençleri neden önemsememiz gerekiyor? Avrupa'daki gençleri.
Şimdi tabii Yasemin Hanım şunu söylemek lazım. Biz Avrupa'da az evvel bahsettim 1960'lardan sonra giden şu an büyüklerimiz birinci nesil dediğimiz bir kısmı, büyük bir kısmı hayatta vefat edenlerimiz var. Allah onlara da rahmet etsin, mekanları cennet olsun.
Amin.
Şu an üçüncü, dördüncü neslimiz var Avrupa'da. Ve bu nesil hakikaten bu neslin kırılmalar yaşadığını görüyoruz. Bu nesilde iyi eğitim alanlar, Türkçesi çok düzgün, ana dili Fransızca, Flemenkçe, Almanca hangisini konuşuyorsa o dili çok düzgün konuşuyor. Birçoğu üçüncü bir dil olarak İngilizceyi biliyor, İngilizceyi konuşuyor. İyi üniversitelerden mezunlar. Ben bu gençlerle son 1,5 yıllık başkanlık döneminde çok fazla bir araya geldim. Biz gençlik liderleri yapıyoruz, kamplar yapıyoruz, diaspora gençlik akademisi yapıyoruz, staj programları düzenliyoruz. Yani yüzlerce gençle bir araya geldiğimizi söyleyebilirim. Ve ben 2-3 saatte bu gençlerle vakit geçirmeye çalışıyorum. Burada tabii gördüğüm şu. Maalesef Avrupa'da bu kurumsal ırkçılık ve ayrımcılık gençlerin üzerinde glass ceiling denilen, yani bir kafalarını kaldırdıklarında isimlerinin Türk ismi olmasından, Müslüman ismi olmasından, görünüşlerinin diğerlerinden farklı olmasından ötürü ayrımcılığa uğrayacaklarına ilişkin bir kanaatleri var. Fakat maalesef bu sadece bir kanaat değil. Keşke kanaat olsa. Ben gençlerle konuştuğumda onlara özgüven kazandırıcı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Onların ne kadar iyi eğitim aldıklarını, aslında kendilerine ne kadar güvenmelerinin gerektiğini, çok kimlikli, hibrit bir kimlikle, çok kültürlü bir ortamda yetiştiklerini, bunun günümüz dünyasına çok uyduğunu, onların önünün çok açık olduğunu söylüyorum. Ama maalesef gençler tabii o ülkelerde yaşadıkları için bu okullardan, kamu kurumlarına, siyasetten günlük yaşama kadar her zaman olmasa da bu kurumsal ırkçılığı bu ülkelerde hissediyorlar. Bunun vermiş olduğu bir kendilerini kilitleme, engelleme, kendi kendine limit koyma meselesi var. Biz bunu özgüven aşılayarak çözmek istiyoruz. Tabii diğer taraftan bu saydığım iyi eğitim alanlar. Bir de maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan yine bu kurumsal ırkçılıktan ötürü veya bizim de eksiklerimizden ötürü iyi eğitim alamayanlar, sadece mesleki eğitim alanlar veya yüksek öğrenimden gitme oranı maalesef bizim diasporamızda istediğimiz seviyede değil. Bu anlamda iyi eğitim alamayıp da bir mesleki kazanım da elde edemeyip vasıfsız olarak iş gücüne katılan gençlerimiz de var. Bunlar tabii bizim faaliyet alanımızda hedef kitle olarak öncelikle belirlediğimiz hedef kitlesi. Bu gençlerimizin biz kopmasını istemiyoruz. Muhataplarımızla görüşürken de şunu söylüyoruz. Yani dünyada gençlere yönelik genel bir genç işsizliği ve gençlerin kendi yönlerini bulmalarıyla alakalı her ülkenin yaşadığı sıkıntılar var. Fakat göçmen topluluklarda bunu çok daha fazla yaşıyoruz. İstatistikler de bunu gösteriyor. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin değil, ilgili ülkelerin, yani Almanya'nın, Fransa'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın, Avusturya'nın, İngiltere'nin, bu ülkelerin de kendilerinde yaşayan göçmen toplulukların gençleriyle alakalı proje üretmesi lazım. Aslında onların asli görevi. Çok kaliteli gençlerimiz var. Biz sadece 2019'da 7000'e yakın genci farklı programlarla, bu saydığım programları Türkiye'ye getirdik. Kültürel gezi yaptırıyoruz, kamp programları yaptırıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Sorbonne'da hukuk okuyan bir arkadaşı Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nda staj yapma imkanı veriyoruz. Veya University of London'ın Queen Mary College'ında okuyan bir, uluslararası ilişkiler okuyan bir gencimiz Dışişleri Bakanlığı'nda staj yapıyor. Kurumlarımız da çok memnun kalıyor. Biz de çok memnun kalıyoruz. Yani burada segmentasyon yapmak lazım. Gençleri hedef kitle ayırmak lazım. Hepsine yönelik bizim projelerimiz var tabii ki.
Peki burada tam şunu sormak istiyorum. Hani bu gençler geliyor burada staj yapıyor. Türkiye'deki evet. Sistemi de görüyor. Siz gençlerle bir araya da geldiğinizi söylediniz. Peki gençlerin geri dönüşü nasıl oluyor? Yani Türkiye'ye geldikten sonra ve sistemi gördükten sonra neler söylüyorlar?
Bir defa bizim yaptığımız programlarda biz Türkiye'deki kamu bürokrasisini, sivil toplumu, çalışmaları gösterdiğimiz çok etkileniyorlar. Türkiye'nin birçok konuda mesela farklı ülkelerden gelip bizde tematik bakanlıklarda, işte Çevre Bakanlığı gibi, Sağlık Bakanlığı gibi, Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışıp ya biz Türkiye'de sistemin bu kadar iyi olduğunu bilmiyorduk, bu bizim yaşadığımız ülkede bu kadar iyi değil diyen genç arkadaşlarımız oluyor. Bizim burada yapmak istediğimiz şey esasında şu. Hem ülkelerin ne kadar büyük olduğunu ve özgüven sahibi olmaları gerektiğini onlara gösteriyoruz. Hem bir kapasite arttırımı yapmak istiyoruz, hem bir deneyim paylaşımı yapmak istiyoruz. Hem de kendi geri döndüklerini yaşadıkları ülkeler, ki orası da artık onların vatanları, o ülkelerde de bu tecrübelerini devam ettirsinler istiyoruz. Tabii burada konuşuyoruz hep Yasemin Hanım ama sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Yani söyleyince çok kolay geliyor ama ben bunu hep örnek veriyorum. Bakın Karadağ'ın nüfusu 600 bin, Makedonya'nın nüfusu 2 milyon civarı, Kosova'nın nüfusu 2 milyon. Batı Avrupa'da, Batı Balkanlar'da, Doğu Balkanlar'da birçok ülkenin nüfusunu üst üste koyduğunuz zaman bizim Avrupa'daki Türklerin nüfusuna ancak yetişebiliyor. Dolayısıyla bir ülke nüfusu kadar, hatta birkaç ülke nüfusu kadar vatandaşımız veya ilgili ülkenin vatandaşını taşıyan Türkler var Avrupa'da. Dolayısıyla böyle birden hepsini hedefleyecek şekilde projeler yerine biz daha modifike, yani hedef kitleye yönelik daha detaylı projeler geliştiriyoruz. Burada tabii şunu da unutmamak lazım. dünyadaki güçlü diaspora örneklerine baktığımız zaman kendi ayaklarının üzerinde duran diasporalar güçlü diasporalar. Yani Amerika'daki Somali diasporası bir temsilciler meclisine bir milletvekili sokabiliyor. Yine dünyanın farklı yerlerindeki diasporalar ana vatanlarına çok ciddi, sadece ekonomik değil, toplumsal olarak, kültürel olarak katkıda bulunuyorlar. Biz Avrupa'daki diasporamızın böyle bir kapasitesi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ile ilişkisinin nitelikli bir ilişki olmasını istiyoruz. Çok iyi başarı örneklerimiz var. Bunları öne çıkararak bu kapasite arttırımını yapmak istiyoruz. Tabii diaspora çok önemli. Siz de soracaksınız. Burada maalesef vatandaşlarımızın karşılaştığı haksızlıklar var, saldırılar var, kurumsal ırkçılık var. Türklere yönelik, Müslümanlara yönelik ve bununla ilgili bu ilgili ülkelerin gerekli adımları atmadığını görüyoruz. Hep kolaya kaçma durumu var. Türkiye kendi kurumlarıyla bunu çok hassasiyetle takip ediyor. Biz ise diasporamızı sürekli bu konularda desteklemeye gayret ediyoruz. Bireysel Solingen mağdurlarından NSU mağdurlarına kadar bireysel olarak destek verdiğimiz hukuki davalardan kurumsal destek verdiğimiz davalar var. Burada iş takibi ve fikri takip çok önemli. Yaşadığımız haksızlıkları mağduriyette hiçbir zaman karşılıksız bırakmamak lazım. Bir takım mekanizmaları çalıştırmak lazım. Hakkımızı savunmak lazım. Bunu da not olarak iletmek istiyorum.
Peki şey de var aslında, bu yurt dışındaki aslında zeki olan Türk çocuklarını, yani hani kendi seviyesindeki sınıfa değil de daha alt seviyedeki, evet, sınıflara da yerleştirme gibi, evet, bir olay da var aslında.
Zonderschule, hani Hauptschule. Biz o konuyu çok yakından takip ediyoruz. Tabii Avrupa'da desteklediğimiz bir takım STK'lar var bu konuyla alakalı uzmanlaşan. Tabii burada şunu söylemek lazım Yasemin Hanım. Bazı konular var ki teknik uzmanlık istiyor. Gençlik daireleri gibi, bu Zonderschule'ler gibi. Burada uzman klinik psikologlara ihtiyaç var, psikologlara ihtiyaç var, pedagoglara ihtiyaç var, avukatlara ihtiyaç var ve bunlara tekil ihtiyaç yok. Bunların bir araya gelip mekanizma kurması lazım. Yani bir çocuk okulda sadece Almancayı belki bir ay, bir buçuk ay iyi konuşamadığı için özel eğitime muhtaç çocukların okuluna gönderiliyorsa, Hauptschule'lere, bununla alakalı sadece bir uzman klinik psikoloğun değil, avukatın, pedagogun, okul müdürüyle konuşacak ilgililerin bir araya gelip bir yapı kurması lazım. Biz birkaç ülkede bununla alakalı yapılar oluşturduk ve destek veriyoruz. Tabii ki bunlar yerel dernekler ve o ülkenin mevzuatına göre kurulan dernekler. Biz kapasite desteği ve finansal destek sağlıyoruz. Bugüne kadar bir ülkede 200'e yakın çocuğu Hauptschule'lerden bu anlamda kurtardığımızı söyleyebilirim. Burada önemli olan şey ailelerin dirayetli olması ve mekanizmanın kurulması. Bakın benim Avrupa'da tabii İğneyi de çuvaldızı da kendimize batırmamız lazım. Avrupa'da gördüğüm en büyük eksiklerden bir tanesi. Biz de bu konuda tüm derneklerimizle irtibat halindeyiz. Bu tür toplumun tamamını ilgilendiren problemlerle alakalı maalesef büyük mekanizmalarımız yok. Yani bir çocuk, şimdi gençlik dairesi meselesine gelebiliriz. Aynen, ailesinden alındığında bir çocuk gençlik dairelerinde Almanya'da nereye başvuracak? Bu çocuk belki, çünkü ilk alındığı 24 saat çok önemli. Daha sonra mahkeme süreci varsa, eğer alınmışsa. Alınmadan önceki safa çok önemli. Gençlik daireleriyle alakalı şunu söylememe müsaade edin.
Bu konunun aslı ne? Yani siz bu konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
Şimdi tabii bizim Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak kurumumuz 10 yıldır bu konuyla alakalı çok yakından ilgilenmiş. Ben de başkan olduktan sonra yakından ilgilenmeye çalıştım ve son 3-3,5 aydır da gençlik daireleriyle ilgilenen Avrupa'da birçok dernekle ya ben ya kurumdaki arkadaşlarımız temasa geçti ve birçok bireysel vakayla da ilgilendik. Öncelikle şunu söylemek lazım. Gençlik dairesi demek Almanya'da belediyelere bağlı ve çocukların aileleri tarafından iyi bakılmadığı ya da istismara maruz kaldığı durumlarda çocuğu alıp çocuğu daha sonra ya bir yurda ya herhangi bir koruyucu ailenin yanına veren mahkeme sürecinden sonra buna aracılık eden, bu konuda otorite olan kuruma biz gençlik daire istiyoruz Almanya'da. Bu meselede öncelikle atmamız gereken bir hastalık var, toptancı yaklaşım. Gençlik daireleri tarafından alınan veya alınması planlanan çocukların her birinin tek tek incelemek lazım. Yani case by case diyorlar ya, bizim tek tek bakmamız lazım. Tabii ki evet, tabii ki kurumsal ırkçılık Türk çocuklarına, Müslüman çocuklarına mevzuatı zorlayacak şekilde bazen uygulamalar yapılmış, yapılmaya da devam ediyor. Veya bazı uygulamalar, mevzuatlar Türk çocuklarının, Müslüman çocukların aleyhine daha sık uygulanmış, daha fazla yorumlanmış. Ama burada toptancı bir şekilde bu çocukların hepsi Hristiyanlaştırılıyor dersek biz bu sefer zemin kaybederiz. Bakın Almanya'da çok başarılı psikologlarımız, bu meseleyle uğraşan insanlar var. Avukatlarımız var, derneklerimiz var. Ben geçen Düsseldorf'taydım. Düsseldorf Başkonsolosluğumuzla beraber, ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tek aile müşaviri Düsseldorf'tadır. Evet. Raci Bey, aile müşavirimizle beraber o bölgedeki tüm derneklerimizle, ilgili uzmanlarla 3,5-4 saat, hatta uçağa neredeyse geç kaldık, 4 saat toplantı yaptık. Dernekler geldi, uzmanlar geldi, psikologlar geldi. Söyledikleri şu, Başkanım, bizim bu konuda kapasite geliştirmemiz lazım. İyi bir iletişimle bu olaya yaklaşmamız lazım ve her meseleyi tek tek incelememiz lazım. Bir defa bir çocuk aileden alınmadan evvel bir süreç var. Bir ihtar süreci var. O süreci destekleyecek bir takım mekanizmalar var Almanya'da. Detay, bakın çok detay konular var. Bazı STK'ların o anlamda uzmanlaşması lazım. Yani çocuğun alınma sürecine veya alınma süreci varsa aileden, bununla ilişkin bir ihtar geldiyse o süreçte aile ne yapacak? Hangi regülasyonları, hangi neleri yerine getirmesi lazım? Vermemek için hangi mücadeleyi vermesi lazım? Tabii ki çok ciddi haksızlıklar var. Bakın, çok ciddi haksızlıklar var yapılan. Orada da hukuk devreye girecek ve ben birçok mesela aileyle konuştum bu arada. Çocuğu gençlik aile tarafından alınan aileyle bizzat konuştum. Haksızlık yapılan aileler de vardı. Çocukları haklı yere alınan aileler de vardı, onu da söyleyeyim. Ve gün sonunda bir şekilde verilen mücadeleyle çocuklar ailelerine geri veriliyor. Burada birinci mekanizma, eğer çocuk alınmamışsa önceki ihtar sürecinde süreci iyi götürmek. Orada derneklerimiz var uzmanlaşan, onların kapasitesi arttırması lazım. İki, Allah muhafaza çocuk aileden alınmışsa, eğer mahkemeye olay sirayet etmişse o süreç içerisinde çocuğun yakınları vasi olarak mahkeme tarafından atanabiliyor. Onunla alakalı dilekçelerin verilmesi lazım. İlgili derneklerimizin onların hemen devreye girmesi lazım. Üçüncü olarak vasilik hakkı bireye de verilebiliyor. Bazen böyle STK'lara da verilebiliyor. Vasilik hakkı çok önemli çünkü çocuğun vasisini mahkeme kim atarsa vasi istediğini koruyucu aile olarak gösterebiliyor. Dolayısıyla vasilik mekanizmasında kapasite arttırmamız lazım. Yani ne kadar çok Türk kadını erkeği, ne kadar çok Türk STK'sı, ne kadar çok bizim diasporamızdan insan vasilik hakkı alırsa ki bunun belli regülasyonları var. Eğitim alıyorsunuz, bir sertifika alıyorsunuz vesaire. Bu kadar elimiz güçlenir. Sonra üçüncü, dördüncü mekanizma koruyucu aile. Ne kadar çok Türklerden koruyucu aile edinirsek vasilerin vereceği koruyucu, bazen çünkü bazı yerlerde şöyle örnekler de var. Müslüman aile arıyorlar koruyucu aile vermeye, bulamıyorlar vesaire. Ama bunların sonuna şunu söylemek lazım. Hakikaten kasıtlı alınan çocuklar, gençlik aileleri tarafından sadece Türk olduğu, Müslüman olduğu için kasıtlı bir şekilde maddelerin, regülasyonların aleyhine yorumlandığı örnekler yok mu? Tabii ki var. Ama hepsini de böyle söylememiz lazım. Çünkü bazı örneklerle ben karşılaştığım var. Bu konunun uzmanları da gittiğimizde görüşüyoruz. Hakikaten birkaç örnekte çocuğun aileden alınması gerekebiliyor. Diğer taraftan maalesef ben çok, tabii çok detay çalıştım son 3,5 ay içerisinde. Bazı yerlerde Almanya'da geçen SETA bir panel yaptı. Orada bir konuşmacı vardı. Kendisinin çocuğu da gençlik aile tarafından alınmış. Çocuğun ihbarıyla. Yani çocuk aileye karşı bunu bir şey olarak kullanıyor. Koz olarak.
Koz olarak
bana şunu yapmazsanız, bana bunu vermezseniz, beni rahat bırakmazsanız kendince gençlik dairesini ararım ve ihbar ederim sizi diyor. Şimdi bunların hepsini pakete koyduğunuz zaman burada yapmamız gereken bir uzmanlık, uzmanlaşma ihtiyacı. Biz
Bilinçlenme
ve uzmanlaşma. Biz bu konuyu çok böyle bağıra çağıra değil ama sahada uzmanlaşmayı arttırarak çözmeye çalışıyoruz. Ve bugüne kadar da son 3,5 aydır gündeme aldık. Bu arada biz 2020 yılını aile bütünlüğünün korunması yılı ilan ettik. Kurum olarak Avrupa'da tüm başkonsolosluklarımızda, ilgili aile müşavirliğimizde ve tüm diğer bu konudaki STK'larımızla yakın çalışmaya gayret ediyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum sizin aracılığınızda. Gençlik daireleri konusunda uzmanlaşmanın çok fazla artması lazım. Biz bu konuda 2020'de ekstra bir parantez açtık. Ben geçen bizzat toplantı yaptım Düsseldorf'ta. STK'larımıza her türlü desteği vereceğiz. Haksızlıklar varsa hukuk yoluyla her türlü mücadeleyi vereceğiz. Fakat oyunu da kuralına göre oynamak lazım. Onu da söylemek istiyorum. Bu konuda inşallah önümüzdeki süreçte daha detaylı çalışmalarımızı aile müşavirimizle beraber hayata geçireceğiz.
Peki bir de sizin Avrupa'daki Türklere yönelik bir eylem planı da hazırlığınız var. Bu eylem planının içeriğinden de söz eder misiniz? Ve bu eylem planı ile neyi amaçlıyoruz?
Yani şu diaspora strateji eylem planı, Türkiye'nin diaspora politikasının net hatlarını çizmek istiyoruz. Biz sonuçta Türkiye'nin diaspora kurumuyuz. Özel bütçeli, tüzel kişiliğe haiz bir kurumuz. Türkiye'nin diasporasından ana, bizim teşkilat kanunumuzda da hem kamuda bir koordinasyon görevimiz var hem de diaspora politikasıyla yetkilendirilen ana kurumuz. Ve bakın bizim kurumun Yasemin Hanım, hakikaten ben de başkanlıktan sonra gördüm. Çok iyi uzmanlarımız var. Ana dili Flemenkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce olan ve hukukçu arkadaşlar var. Yurt dışındaki vatandaşların herhangi bir sorunu ilgili herhangi bir bakanlıkta, isterse Çevre Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, hangi bakanlıkta olursa olsun, hepsinin geçmişi, bugünü, kanun değişikliklerinden detayına, sahadaki yansımalarına kadar bizim kurumda var. Dolayısıyla bir diaspora aklı varsa o bizim kurumda. Bir strateji eylem planında bu anlamda biz çalışıyoruz. Türkiye'nin diaspora politikasının genel hatlarını çizecek ve tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yapacağız inşallah bunu.
Peki yani hani biraz da içeriğinden de söz eder misiniz? Yani var olan taslakla olsa eylem planından.
Burada tabii şu, öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hem STK kapasitesinin geliştirilmesine yönelik, hem gençlerin bireysel desteklenmesi, burs imkanlarının arttırılması, yurt dışından Türkiye'ye olan ekonomik katkının daha da çeşitlendirilerek kaliteli hale getirilmesi, yurt dışında haksızlık, kurumsal ırkçılıkla, ayrımcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza daha kurumsal desteklerin verilmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye ilişkin bir takım kanuni, son dönemde oy kullanma biliyorsunuz hakkı getirildi, kanuni değişikliğe yönelik bir takım hakları var. Bunların koordine edilmesi, bazen vatandaşlarımız mağdur oluyor ufak tefek şeylerden. Ehliyet konusu, HGS cezaları, dövizli askerlikle alakalı bir arttırım yaptık, emeklilik konusunun zorlaştırılması, bunların tek elden yönetilmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla diaspora strateji planı sadece 5-10 yıl sonrası değil, 30 yıl, 50 yıl sonra yurt dışında yaşayan Türkler nasıl bir diaspora istiyoruz ve Türkiye ile ilişkili hangi mahiyette olacak? Bunun yapı taşlarını, detaylarını orada inşallah koymayı düşünüyoruz.
Peki bu biraz önce bahsettiniz yayının ilk başında, bu Avrupa'da bir kimlik krizinin olduğunu, ekonomik krizi, değerler krizini yaşıyor Avrupa. Ve Avrupa'da aşırı bir sağın yükselişi de söz konusu. Burada bu krizlerle uğraşan bir Avrupa'da Türklerin durumunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii bu insanlarımız artık Avrupa'da yaşıyorlar. Avrupalı Türkler. Avrupalı Türkler ve bu ülkelerde yaşıyorlar. Bir kısmı da bu ülkelerin vatandaşı. Dolayısıyla o ülkede oy verme hakkına sahipler. O ülkede karar alma mekanizmalarına katılabiliyorlar. Katılıyorlar birçok zaten yerel meclislerden, federalden, eyalete kadar birçok ülkede milletvekilleri var. Karar alıcı mekanizmalarda Türkler var. Dolayısıyla bu insanlar, bu Avrupalı Türkler, bulundukları ülkelerdeki sorunların çözümünün de bir paydaşı, ortağı. Dolayısıyla tüm bu kötüye gidiş bu insanları ister istemez etkiliyor. Fakat çözüm de yine Avrupa'daki Türklerin elinde yatıyor. Öncelikle siyasal katılım noktasında bir bilinç sahibi olmamız lazım. Türkiye'deki seçimlere katılma oranları çok önemli. Dünyada birinci Türk diasporası. Ama kendi bulundukları ülkelerdeki seçimlere de aynı oranda katılmaları, iştirak etmeleri lazım. Çünkü o ülkeye vergi veriyorlar, o ülkeye katkı veriyorlar. O ülkelerin geleceğine de söz sahibi olmak onların hakkı. Diğer taraftan bizim yaşadığımız mağduriyetlerle, sıkıntılarla, saldırılarla alakalı da bir takım mekanizmalar kurmamız lazım. Var. Fransa'da yaşayan Mağriplilerin vesaire bir saldırı olduğunu hemen report edebileceğiniz, onun takibinin yapıldığı, hukuki olarak mütalaasının verildiği, sonra bunun listelendiği bir takım bağımsız mekanizmalara ihtiyaç var. Biz yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen Alman Başbakanı Merkel ziyaretinde Merkel'e böyle bir rapor, bizim kurumlara hazırladığımız bir raporu verdiler. Dolayısıyla biz bu çalışmaları yapıyoruz ama Avrupalı yerel NGO'ların, düşünce kuruluşlarının bu tür çalışmaları yapmaları çok daha önemli orada bir etki sağlaması açısından. Şunu söyleyelim, Avrupa'daki Türkler bu saldırılardan
en çok etkilenenler.
Şöyle, en çok etkilenenler ama bakın Solingen faciası maalesef ben de gittim. Solingen faciası, teyzemizle amcamızla hala görüşürüz. 95-93 yılında oluyor, bakın 27 yıl olmuş. Çok büyük bir facia. Ondan sonra NSU cinayetleri vesaire var ama bunlar Avrupalı Türklerin oradaki sosyal hayatlarını çok olumsuz etkilese de onların o toplumda yaşama iradesini kırmıyor. Aksine kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla bu saldırılar sadece kendi nefretlerini körüklüyorlar. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yönelik bu saldırılar zaten Türkiye tarafından takip ediliyor. Biz bireysel destekler veriyoruz, kurumsal destekler veriyoruz. İli ülkelerdeki muhataplarımıza bunları anlatıyoruz. Ama bu saldırılar sadece Türklere değil maalesef dünyada şu an genel 11 Eylül sonrası oluşturulan mülteci krizi, kimlik krizi, ekonomik krizi bunların hepsinin üstte konulduğu ve ötekine karşı bir tahammülsüzlük pompalanıyor. Bundan zaman zaman maalesef vatandaşlarımız da etkileniyor. Bu konuda sürekli bunları gündeme getirmek lazım ilgili ülkelerde. Yani insan hakları diyen, demokrasi diyen, özgürlük diyen, kendi ülkelerinde olan bu tür haksızlıkları görmeyen kişilere 200'lükten başka bir şey yapıyorsunuz denemez. Ama bu 200'lükleri yüzlerine çalmak lazım. Sadece söylemek değil. Dolayısıyla bunları profesyonel raporlamak, say demetler düzenlemek, toplantılar, konferanslar düzenlemek, bunları gündem yapmak çok çok önemli. 2004 yılından beri Hollanda'da Türkler kendi dillerini öğrenemiyorlar. Yine birçok yerde helal kesim yasağı getirilmeye başladı Belçika'da. Bizim imamlarımız da Türkiye'den giden imamlarla alakalı başta Avusturya olmak üzere yarın bir gün Fransa'da da bir takım sıkıntılar çıkacak. Yani insanların temel ihtiyaçlarına yönelik bir kısıtlama var. Bu ülkeler kendi anayasalarındaki hakları orada yaşayan Türklere verme konusunda mütereddit davranıyorlar. Dolayısıyla bizim bunları daha fazla dillendirmemiz, dile getirmemiz gerekiyor. Demokrasi ve insan hakları, özgürlükler çok tabii dile pelesenk oluyor. Bir zaman sonra da maalesef çiğnene çiğnene değerleri de yitiriliyor. Ama Avrupa'nın kendi malı değil. Sadece kendi ülkelerinde kendi vatandaşlarına uyguladıkları, diğerlerine uygulamadıkları değerler olarak görmemeleri lazım. Veya kendi ülkelerinde uygulanmadıkları zaman sorun olmayan ama başka ülkede uygulanmadığı zaman sorun olarak görülen alanlar olarak görülmemesi lazım. Maalesef Avrupalılar bunu yapıyor. Ben Türkiye'de bu ülkelerin büyükelçilikleriyle görüşürken de diaspora politikamızdan bahsederken de bu konularda çok açık ve net önlerine tabloyu rakamlarla beraber koyuyoruz. Çok söyleyecekleri bir şey kalmıyor. Bunları sürekli koymak, gündeme getirmek lazım. Burada maksat ilişkileri bozmak değil, tam tersine ilişkileri mütekabiliyet zemininde doğru yere çekmek.
Peki bu Türkleri bu krizleri aşması için Avrupa'nın bir fırsat olarak değerlendirmesi gerekmez mi? Görmesi gerekmez mi?
Yani aslında öyle. Tabii bakın Türkiye'de, Avrupa'da sadece Almanya'da 2000'e yakın cami derneğimiz var. Binlerce Avrupa'da camimiz var. Hiçbir zaman hiçbir aşırılığın, hiçbir aşırı görüşün bırakımının fiili eyleme dönüşmesi düşünce bazında dahi yeşeremediği, altlık bulamadığı bir zemindir bizim İslam anlayışımız. Avrupa'daki Türkler için de öyle. Cami dernekleri bizim barışın, hoşgörünün olduğu yerlerdir. Ve 50-60 yıldır bu insanlar Avrupa'da. Herhangi bir tatsızlık çıksa çok daha önceden çıkardı. Bir zemin bulamıyorlar. Dolayısıyla aslında Avrupa'nın dediğiniz gibi Türkleri bu anlamda bir avantaj olarak görmesi lazım. Fakat maalesef olayı siyasete çeken onlar. Fakat şunu söylemek lazım çok uzatmamak adına. Diğer konulara hiç giremedik. Vakitte çok hızlı ilerledi.
Aynen, evet.
Avrupa'daki Türklerin bu anlamda göstermiş olduğu dirayet, yaşadıkları sıkıntılardan sonra, Barış Pınar Harekatı'ndan sonra onlarca derneğimiz saldırı maalesef gerçekleşti. Biz de birçoğunu ziyaret ettik. Hala bu vakar duruşu göstermeye devam ediyorlar. Avrupa birlik olarak eğer bir gelecek kendisinde görmek istiyorsa, Avrupa Birliği fikri, o ideali taşımak istiyorsa, her ne kadar Brexit'le parçalanmış olsa da ve kendi içerisinde önümüzde 2021. yüzyılın ikinci yarısında ayakta kalmak istiyorsa, kesinlikle içerideki göçmen gruplara ve onlar göçmenlerden çok daha önemlisi de artık Avrupalı haline gelmiş Avrupalı Türklere hak ettiği değeri vermek durumunda. Zaten bugün birçok Avrupa ülkesinin kendi yaşamış olduğu kimlik krizi, kendi kendini anlamlandıramama krizi, işte nüfusumuz azalıyor, ekonomimiz daralıyor, dünyada biz yarın bir gün azınlık haline geleceğiz, değerlerimiz önemini yitiriyor gibi kendi kendilerini bir heyulahın içerisine sokuyorlar. Aslında içerideki değerleri görseler, Avrupa'nın içerisinde yetişen Türkler başta olmak üzere farklı grupların Avrupa'ya kattığı değeri görseler, gören yapılar da var. Bunu da şu an toptancı yaklaşmamak lazım. Avrupa'nın çıkışının aslında kendi içindeki bu farklılıkta olduğunu görecekler. Şu an itibariyle göremiyorlar. Görseler Türkiye Avrupa Birliği'ni alırlardı zaten.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ama bizim meselemiz o değil. Yani siyaset veya onların kendi zeminleri içerisinde yaptığı tartışmalar değil. Biz güçlü bir diaspora istiyoruz. Bunun için neler yapabiliriz? Onlara bakıyoruz.
Peki kardeş diasporalarla da bir işbirliğiniz de var. Biraz da bundan söz eder misiniz?
Tabii malumunuz soydaş akraba topluluklardan bahsettik. Türkçe konuşan ülkeler Türk İşbirliği Konseyi var, Türk Keneşi. O kapsamda kardeş topluluklarımıza yönelik de diaspora çalışmalarımız var. Geçen Cumhurbaşkanımızla Pakistan'daydık. Orada Pakistan Diaspora Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Azerbaycan'la imzaladık, Kazakistan'la imzaladık, Kırgızistan'la imzaladık. Özbekistan Diaspora Kurumu ile görüştük. Yine Moldova'da Gökoğuz Türkleri var. Dünyanın farklı yerinde Alaska Türkleri, Kırım Tatar Türkleri, onların kendi diasporaları var. Bu topluluklarla da görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Kardeş diasporaların önemi şu, vakit çok azaldığı için söylüyorum. Ortak sorunlarımıza ortak tepkiler vermeliyiz. Yani Azerbaycan'ın bir Dağlık Karabağ meselesinde biz sesimizi çıkarmazsak, Ermeni soykırımının diğer ülkeler bizim yanımızda durmazsa, Keşmir'de biz Pakistan'ın yanında, onlar bizim Kıbrıs davamızda yanımızda durmazsa, kardeşliğinde bir anlamı çok olmaz. Dolayısıyla somut işbirliklerine ihtiyaç var. Biz diaspora konusunda kardeş diasporalarla işbirliğini arttırıyoruz. Geçen sene New York toplantı yaptık, Berlin'de toplantı yaptık Türk Konseyi çerçevesinde. Tabii bilhassa Orta Asya ülkeleri bizim çok çok önemli. Uzun yıllar Sovyet baskısından sonra 30 yıldır belki bir açılım var ama çok tedricen oluyor, yavaş yavaş oluyor, birden olmuyor. Şimdi artık başta Özbekistan olmak üzere bu ülkelerin dünyaya daha fazla açılması durumunu biz müşahede ediyoruz. Bu ülkelerle somut işbirliklerine dayanan diaspora arasındaki işbirliğimizi arttırmak istiyoruz.
Son olarak, hani zamanımızın da sonuna geldik. Son olarak dünyanın dört bir yanından farklı renklerden, farklı kültürlerden gençlerin yüksek öğrenim görmesi için Türkiye'yi tercih ettiğini görüyoruz artık. YTB de bu kapsamda Türkiye Bursları markasına sahip. Biraz da bu Türkiye burslarından söz edelim, sonra programı da bitirelim.
Evet, teşekkür ederim. Tabii Yasemin Hanım, çok fazla projelerden, faaliyetlerden konuşamadık ama ben şimdi önündeki notlara bakıyorum. Belki konuşmak istesek en az 3 saat program yapmamız gerekecekti.
Kesinlikle,
onu söyleyeyim.
Evet,
yani bizim çok fazla projemiz, faaliyetimiz, etkinliğimiz var. Tabii soydaş akraba kısmını hızlı geçtik ama Kırım Tatar Türklerine, Alaska Türklerine, Bulgaristan'da zorlu göç yaşayan ve Belene kampında zorlu şartlarda yaşayan soydaşlarımız yönelik biz birçok faaliyet yaptık. Anma programları da yapıyoruz. Sözlü tarih çalışmaları da, envanter çalışmaları da yapıyoruz. Diğer taraftan Batı Trakya Türkleri, Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Kıbrıs Türkleri ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı taraflarında yaşayan Türklere yönelik de projelerimiz var. Bunlardan tabii çok hızlı geçtik. Burada şunu söylemek lazım. Türkiye hakikaten hem mevcut dış politikasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya halklarının birçok ülkenin Müslüman veya Müslüman olmayan birçok ülkenin halklarının her türlü ülkede siyasi liderlik olmasa da kalplerini fethetmiş durumda. Bunun er geç biz çok daha fazla katkısını göreceğiz. Bunu hafife almamak lazım ama şu ülkenin ekonomik durumuna bak, zaten kendileri çok zor durumdalar. Kişi başına milli gelirleri 1000 doların altında, bunlar hiçbir şey yapamazlar. Bunlar bizi sevse ne olur, sevmese ne olur diye bakmamamız lazım. O ülkeler yarın bir gün dünyada, çünkü küresel düzenin ekonomik dağılım açısından çok sürdürülebilirliği yok. O ülkelerin hepsi yarın bir gün dünyada söz sahibi olacaklar ve Türkiye'yi destekleyecekler. Biz daha önceki yıllarda Birleşmiş Milletler'de konseye girdiğimiz dönemde Afrika ülkelerinin hemen hemen hepsini, İslam dünyasının hemen hemen hepsini oyun almıştık. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyanın farklı yerindeki halklar tarafından gördüğü bu teveccühü ciddiye almak lazım. Bunu sadece geçici bir heves olarak görmemek lazım. Bunu not olarak söylemek istedim. Biz işte bu Türkiye'ye olan teveccühü somut projelerle temellendirmeye çalışıyoruz. Çünkü kardeşiz demek kolay ama altında hangi somut projeyi yapıyorsunuz? Biz daha Filipinler, Moro'dan Myanmar'a kadar somut işbirliği yapıyoruz. Moro'da mesela geçen sene özellik referandumu yapıldı. 10 milyon Müslüman var Filipinler, Moro'da. Artık orada bir bağımsız bir devlet var. Yani özerk bir devlet. O devletin insan kaynağı yetiştirmesiyle alakalı Mart ayında mesela hukukçu yetiştirme programımız vardı. Hukukçu ve idareci yetiştirdik daha Moro'da. Onun finali var. Gidebilirsek gideceğiz. Bizim somut işbirliklerine ihtiyacımız var. İşte Türkiye bursuna gelmek gerekirse bizim farklı ülkelerle, dünyanın 170'ten fazla ülkesiyle gerçekleştirdiğimiz somut işbirliklerinin bir tanesi de Türkiye bursları. Biz 2011 yılından beri Türkiye bursları adı altında dünyanın farklı ülkelerinden milletimizin vergileri, devletimizin bütçe imkanlarıyla öğrenci burslandırıyoruz. Şu an 16 bin öğrencimiz var. Türkiye'de toplam 180 bin uluslararası öğrenci var. Bunun 16 bini YTB bursuyla geliyor. Biz sınav yapıyoruz, mülakat yapıyoruz. Türkiye'nin hangi noktalarda, hangi ülkeden nasıl ihtiyacı var, hangi profilde öğrenci ihtiyacı var, bunu tespit ediyoruz. Bu burslandırmaları yapıyoruz. Mesela en son sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin TAİ, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, STM bu kurumlarıyla toplantılar yaptık. Ve sanayi ve teknoloji konusunda Türkiye'nin ihtiyacı neyse veya Türkiye hangi ülkelerle ihracat işbirliği yapıyorsa oralardan biz ihtiyacımız olan veya o ülkenin ihtiyacı olan profilleri burslandıralım dedik yüksek lisans doktora da ve onu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye bursları Türkiye'nin, açık söyleyeyim çok bilinmiyor ama bence Türkiye'nin en iyi markalarından bir tanesi. Bana sorarsanız TRT World çok önemli bir marka. Ben öyle söylüyorum. TRT World Türkiye'nin çıkarmış olduğu son yıllarda kamu tarafından, özel sektörde var. Onun ismini zikretmeyelim şimdi radyoda. Ama TRT World kamu tarafında bence Türkiye'nin son 10 yılda çıkardığı en iyi marka. Onun ben de bizatihi ilk fikir aşamasından sonuna kadar çok yakından müşahede etme, hangi şartlarda kurulduğunu biliyorum. Çok başarılı bir televizyon, uluslararası yayın. Bence Türkiye bursları çok bilinmiyor ama hakikaten Türkiye'nin dış politikasında çok iyi bir marka. Biz her sene çok fazla başvuru alıyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var. Çok iyi bir eleme yapıyoruz. 70 ülkede mülakat yapıyoruz. En iyi öğrencileri Türkiye'ye getiriyoruz. Buraya getirdikten sonra başıboş bırakmıyoruz, takip ediyoruz. Mezun olduktan sonra da başıboş bırakmıyoruz, takip ediyoruz. Ve dünyanın dört bir tarafında Türkiye mezunları, Türkiye bayrağını dalgalandırıyor. İnşallah Türkiye burslarıyla biz çok daha fazla teknik personeli ilgili ülkelerden burslandırmaya devam edeceğiz. Tabii bugün mesela Burundi Büyükelçisi bendeydi, misafirdi. Biz onlardan belli bir sayıda öğrenci burslandırıyoruz. Bu sayının arttırılmasını vesaire istedi. Türkiye bursları sadece bu söylediğim ülkelerden değil, Batı'dan da çok ciddi talep görüyor. Biz de bunu arttırmak istiyoruz. Batı Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan daha fazla öğrenciyi Türkiye'ye getirmek, burslandırmak istiyoruz. İnşallah umuyorum ki bizim kurumun faaliyet alanları, işte diasporumuza yönelik, vatandaşlarımıza yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerle vatandaşlık bağı, soydaş ve akraba topluluklara yönelik faaliyetlerimize kültürel bağ ve uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerimize sempatik bağ olarak bir paketin içerisinde sokup kavramsallaştıracağımız bir çalışma yapıyoruz. Kültürel diplomasi çalışması. Umuyorum ki devlete, millete güzel hizmetler yaparız.
Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
Ben de nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda tüm TRT çalışanlarının da kolaylıklar diliyorum. İnşallah bu program vesilesiyle de hem YTB'yi tanımayanlara YTB'yi tanıtmış olduk. Hem de Avrupa'nın farklı yerlerinden bizi dinleyecek vatandaşlarımıza, Türklere de kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olduk diyorum. Teşekkür ediyorum.
Bugün Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile kurumun hayata geçirdiği çalışmaları, projeleri ele aldık. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.